Ayrım 11. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 105. Nasıl kavramasın, sarmasın kendi kendini? Yalana ve zindana karşı. Gözyaşına nefes veren ışıltı, muradı yaşamasın. Çünkü kapılar sürgülenmiş, küfre, tekmeye alışkın gardiyanlar. Atar damarları kilitli, donuk, isli, sevimsiz. Çünkü el tutuşmak, kucaklaşmak yasak. Denkler, fileler didik didik aranıyor. Haberler dil ucunda bıçak yemiş, onur zedeli. Çünkü kayalıklar üstünde kaygan yosunlar gibi kuşatmışlar sevinçli kelimeleri. Çünkü sevgili bir dileğin, kardeşliğin, gencecik ve utangaç öpüşleri, tekmeler, postallar altında. Hünerin, bağlılığın çevresinde kir birikmiş, erdem kan içinde işkence odalarında. Nihat Behram. Derken, babasının okuluyla ilgili olarak mektubunda sözünü ettiği yazı da geldi. Nöbetçiler hücresine gelerek yazıyı ona verdiler. Onun yakalanmış ve tutuklanmış olduğunu öğrenen okul yöneticileri de yeni yeni problemler düşünmekteydi bu için. 520.643 sayılı ve müdür Turan Binici imzalı yazıda İbo'nun eski günlerinin karınca kararınca hesabı soruluyordu. Belli ki okul yönetimi de sık yönetimin çorbasında tuzu olsun istemişti. Şöyle yazmışlardı ilgililere. Sıkı Yönetim Komutanlığı'na, Diyarbakır. Okulumuz, Fizik Matematik Bölümü eski öğrencilerinden İbrahim Kaypakkaya, 31 Ocak 1973 günü Tunceli'nin Seyitan Köyü civarında güvenlik kuvvetleriyle çarpışmış, yaralı olarak ele geçirilmiş ve anarşist olaylarla fiilen katıldığından komutanlığınızca tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır. Daha önce de okulumuzda çıkan olaylara da adı karışan İbrahim Kaypakkaya hakkında disiplin kurulunca bir karar verilebilmesi için eklice sunulan ifadelerin adı geçen İ.Kaypakkaya tarafından cevaplandırılması gereği hasıl olmuştur. Gönderilen yazının İBO ile ilgili bölümü ise şöyleydi. Okulumuzda 1968-1969 ders yılında öğrenciyken okul disiplin yönetmeliğine aykırı olarak işlemiş olduğunuz suçlar aşağıya çıkarılmıştır. Savunmanızı 15 Mayıs 1973 tarihine kadar okulumuz müdürlüğüne göndermenizi ehemmiyetle rica ederim. Açıklanması istenen olaylar. 1. 18.07.1968 tarihinde okulun önünde idareden izinsiz ekteki fikir kulübü adına bildiri dağıttığınız. 2. Size haberi ulaştıran güvercin yön değiştirmek, okul idarecilerini taraf tutmakla itham etmek, yöneticiler şunu iyi bilsinler ki tarihin halklarında verecekleri yargıdan kurtulamayacaklardır. Amerikan 6. filosu demir attı gibi sözlerin tarafınızdan söylendiği. 3. 12.10.1969 tarihinde okulun giriş kapısında meydana gelen kavgada bulunduğunuz ve camların kırıldığı ve birçok öğrencinin yaralanmasına sebep olduğunuz daha önceki disiplin kurulu tutaklarından anlaşılmıştır. Savunmanızı yapınız. İbo, idamla yargılanmanın eşiğinde okul yönetimi tarafından kendisine yollanan yazıyla ve okul yöneticilerini büyük bir şevkle meşgul eden soruşturmayla ilgili olarak hücresinde defterine bir savunma yazdı. Okul yöneticilerine yollamak üzere yazdığı bu savunmada özetle şunları söylüyordu. Söz konusu bildiriyle ilgili olarak, okul disiplin kurulundaki yazılı savunmada hakkımda ileri sürülen suçlamalara gereken cevabı verdim. Disiplin kurulu beni ve kurucu diğer 9 arkadaşı okul içinde bildiri dağıtmaktan değil, okul yönetiminden izinsiz fikir kulübü kurmaktan sorguladı. Çünkü bildiriyi biz yüksek öğretmen okulunda değil, fen ve edebiyat fakültelerinde dağıtmıştık. Okul içinde faaliyet göstermemiz yasaklandığı için okul dışında çalışıyorduk. Okulda izinsiz bir fikir kulübü kurmuş olmamıza gelince bize bu hakkı Anayasa ve Cemiyetler Kanunu tanıyordu. Kimseden izin almaksızın dernek kurma ve bir derneğe üye olma hakkımızı, kanunların bize tanıdığı bu hakkı kullandık. Disiplin kurulunda yaptığım yazılı savunmanın dosyada bulunması gerekir. Aynı savunmayı bugün de tekrar ediyorum. 1968-69 ders yılında okuldan tamamen uzaklaştırılmış bulunuyordu. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz tasdik kararı gelmediği bir sırada, öğrencilere verilen 600 liralık elbise parası okulun öğrencisi olmadığının gerekçesiyle bana ödenmedi. Dolayısıyla suç diye sıraladığınız şeyleri 1968-69 yılında öğrenciyken işlemiş olma fiilen imkan yoktur. Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı aldığım halde yine de okula alınmadım. Danıştay'ın diğer 9 arkadaş hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı uygulandığı halde benim hakkımdaki karar uygulanmadı. Onlar Danıştay kararını çiğnemekte ısrar ettiler. Bunun üzerine ben de haklarında yeni bir dava, tazminat davası açtım. Size haberi ulaştıran güvercin sözü, bildirileri okul içinde dağıtmadığım halde, beni okul içinde bildiri dağıttı diye ihbar eden yalancı, iftiracı muhbirlerle ilgilidir. Okul yöneticilerinin yön değiştirdikleri de bir gerçektir. Çünkü okul yöneticileri önce 6. filoyu protesto ettiğimiz için bizi cezalandırmak istedikleri halde, sonradan 6. filonun boğazda demirlemesini savunmaktan biraz sıkılmış olacaklar ki, bundan vazgeçtiler ve bizi okul içinde bildiri dağıtmaktan sorguladılar. O günkü okul yöneticilerinin taraf tuttukları da bir gerçektir. Okul içinde her türlü gerici, halk düşmanı, şeriatçı ve faşizmi savunan yayınlar, Hitler'in Kavgam kitabı da dahil, serbestçe sergileniyor ve dağıtılıyor. Öte yandan yasak olmayan, piyasada serbestçe satılan bir kısım devrimci yayınlar okula dahi sokulmuyordu. Ülke ocaklarına ve mücadele birliklerine mensup öğrencilerle okul idaresi el eleydi. Fikir kulüplerine mensup veya sempatizan öğrenciler ise sonu gelmez baskılar altında ezilmeye, sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyordu. Yöneticiler şunu iyi bilsinler ki, tarihin haklarında vereceği yargıdan kurtulamayacaklardır, demiştim. Anayasanın ne cemiyetler kanunun bize tanıdığı demokratik hakları çiğneyenler, elbette tarihin haklarında vereceği yargıdan kurtulamayacaklardır. Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'daki ve Türkiye'deki menfaatlarının bekçiliğini yapan, halkımızı ve ülkemizi tehdit eden 6. filoyu neredeyse ellerinde çiçek buketleriyle karşılamaya kalkışanlar, Amerikan erlerinin gönüllü pezevenkliğini üstlenenler, elbette tarihin haklarında vereceği yargıdan yakalarını kurtaramayacaklardır. 6. filoyu protesto ettiğimiz için bizi okulumuzdan kovdurmaya çalışanlar, elbette tarihin haklarında vereceği yargıdan kurtulamayacaklardır. Haklı insanlar, halktan yana kişiler, tarihin yargısından asla korkmazlar. Yukarıdaki sözümüzden ancak yarası olanlar gocunur. Okulumuzu basanlar, camları, çerçeveleri kıranlar, birçok öğrencinin yaralanmasına sebep olanlar, birçok öğrenciyi okuldan dışarı atanlar, okula ülke ocaklarına ve mücadele birliklerine mensup yabancı kimseleri dolduranlar, okulu bir silah deposu haline getirenler, halkımızın düşmanı, bağımsızlığımızın düşmanı, faşist ve şeriatçı kimselerdir. Sorularınızı bana değil, onlara sormanız gerekir. İBO hücresinde kareli harita metot defterine okul yöneticilerine göndermek üzere uzun uzun böyle notlar yazdı. 1973 Mayıs'ının böyle ilk günlerinden biriydi. İBO yine hücresinde kalemi, defteri ve düşünceleriyle baş başaydı. Hücrelikte bir koşuşma duyuldu. MİT'teki sorgusundan dönen ve 8 numaralı hücreye kapatılmış olan İBO'nun tutuklu arkadaşı, hücresinin deliğinden dışarıya baktığında koridorda bir yüzbaşı gördü. Nöbetçilerin fısıltılarından sıkı yönetim savcısı sözü kulağına ilişti. Adamın başı saçsızdı. O hücreliğe geldiğinde İBO'yla bir şeyler konuşmuş, sonra birdenbire bağırmaya başlamıştı. "Sen bir sürünün çobanısın. Çoban ölür ve sürüyü de kurt kapar," diye bağırıyordu. İBO ise hücresinden kesik kesik ve net bir sesle "Ben bir neferim," diye bağırarak karşılık vermişti. "Baş olsam da öldürülsem bile binlercesi çıkar. Ne senden ne de senin gibilerden korkmuyorum." Adam bu sözler üzerine İBO'nun kapısını hızla çarparak kapatmış ve çekip gitmişti. Gerçi gece uzun, gece karanlık ama bütün korkulardan uzak bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına, ölüme bir soluk kala, tek başına zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak. Ahmet Arif. 8 Mayıs günüydü. İBO, nöbetçilere yıkanmak istediğini bildirmiş izin almasını söylemişti. Artık boğulacak kadar kirlenmişti. Nöbetçi er bir süre sonra gelerek İbo'ya yıkanabileceğini söyledi. Bir ilkel ocak, bir kova su ve bir parça sabun getirerek bir nolu hücreyi İbo'nun yıkanması için hazırladılar. Nöbetçi er İbo yıkanırken kendisine yardım etmesi için 8 nolu hücredeki arkadaşını da dışarı çıkardı. Daha sonra İbo hücresinden çıkarılıp bir nolu hücreye getirildi. İbo orada 8 nolu hücreden getirilen arkadaşını görünce çok sevindi. Onunla hasretle kucaklaştı. Bir süre sessiz sessiz baktı ona. Arkadaşı da onun hücresinden çıkarılıp getirilişini heyecanla izlemişti. Bu dağ gibi yiğit şimdi aksayarak bebeler gibi yürüyordu. Sağ ayağı tam ortasından, sol ayağı ise parmaklarının dibinden biçilmişti. Sadece sol ayağında bir tek serçe parmağı duruyordu. Aylardır karyolaya bağlı olarak yatmaktan gövdesi şişmişti. Özellikle sol bileğinde bağın izi iyice yer etmişti. Fakat İbo'nun başı dimdikti ve gözlerinin içi gülümsüyordu. Nöbetçi er ve arkadaşı İbo yıkanırken ona yardım ettiler. İbo yıkandıktan sonra arkadaşıyla sohbet ede ede ağır ağır çamaşırlarını ve ceketini giydi. Arkadaşına birkaç gündür sağlığının iyi olduğunu, işkence yapılmadığını, savunmasını hazırladığını, hücreden çıkarılacağı günü beklediğini söylüyordu. 9 Mayıs günü babasına bir mektup yazarak umutla mahkemeye hazırlandığını, sağlığının yerinde olduğunu söylemiş ve ondan savunmalar için eski olaylara değin bilgi içeren malzemeler istemişti. İstediği malzemeleri kimlerden bulabileceğini, avukatların adlarını da bir bir yazmıştı. 11 Mayıs günü hücredeki nöbetçiler 8 nolu hücrede yatan tutukluya tahliye haberini getirdiler. Hücresinden çıkardılar. O gitmeden İbo ile vedalaşmak istediğini bildirmiş, nöbetçiler de bu isteği kabul etmişlerdi. İbo'nun hücresini açarak iki arkadaşı bir araya getirdiler. Kucaklaştılar. İbo arkadaşından 42 numaralı ayakkabı ve elbise istedi. Memleketine gidince gönderirsin diyordu. Sonra arkadaşı cebindeki bütün parasını çıkarıp İbo'ya verdi. İbo paraların içinden 50 lirasını tekrar arkadaşına verip yolda gerekir demişti. Bu ara nöbetçiler kısa kesmeler ihtarında bulundular. İki arkadaş kucaklaşıp vedalaştılar ve İbo tekrar hücresine alınıp kapısı kilitlendi. Arkadaşının hücrelikten çıkışı İbo'nun da içinde ışıldamış, bu karanlık dehlizden çıkma umudunu daha da tazelemişti. İbo'nun Mayıs'ın ikinci haftasında yazdığı umut dolu bu mektup, evinde de sevinçli anlar yaşatmış, babası, analığı, kardeşleri defalarca çevirip çevirip okumuşlardı. Oğlunun umut dolu mektubunu alır almaz, elinin yettiğince istediği malzemeleri toplayıp 19 Mayıs günü Diyarbakır'ın yolunu tutan Ali Kaypakkaya, otobüs Diyarbakır'a yaklaşırken daha da heyecanlanıyor, içi içini yiyordu. Ceplerini yokluyor, oğlunun istediği malzemeleri ona götürdüğü bildirileri kontrol ediyordu. Radyodan İbo'nun yakalanış haberini dinlediği ocağın son gününden, Mayıs'ın şu gününe dek her günü, her saniyesi boğuntu içinde geçmişti. İşte şimdi onu göreceği gün gelip çatmıştı. İbo'nun sorgular son buldu, artık görüşebiliriz diye ilettiği haber, Ali Kaypakkaya'nın yüreğinde oğlunu görebilme umudunu daha da güçlendirmişti. 19 Mayıs gecesi Ankara'dan bindiği otobüs geceyi yarmış, geçmiş, bir ışık noktası olarak döne döne kayıp bir bahar sabahı serinliğinde Diyarbakır'ın göğsüne sokulmuş, yaylanıp durmuştu. Ali Kaypakkaya garajdan hemen sık yönetime gitti. Sabırsızlanıyordu. Görüşme saatine daha var dediler. Ali Kaypakkaya sabrını yenememiş, telefon etmek istemişti. Oğlunun bir an önce halini hatırını telefonla sormak dileğine de olumsuz yanıt verdiler. Saat 9'a dek beklemesi gerektiğini söylediler. Saat 9 olduğunda görüşmecilerin kimliklerini sordular. İçeri aldılar. İçeride yeniden kimlik kontrolü yaptılar. Ali Kaypakkaya görüşmecileri getirdikleri yerde beklerken nöbetçilerden birisi gelerek "Oğlunla yine görüşemeyeceksin." demiş. Bu söz onun beyninde kurşun gibi çakmıştı. Niye görüşemeyecekmişim? İşte mektubu var. Kendisi çağırıyor. Gel görüşebiliriz diyor. Siz hala görüşmemizi engelliyorsunuz diye bağırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Ali Kaypakkaya'nın yanına bir nöbetçi gelerek bizim elimizde bir şey yok. Git yarbay gör demişti. Ali Kaypakkaya yarbayın bulunacağı yere gitmiş. Sonra oradan kendisini alıp bir kulübeye götürmüşlerdi. kulübeye girdiğinde Diyarbakır'a ikinci gelişinde karşılaştığı Teğmen Mevlüt ve Üsteğmen Ali ile yüz yüze gelmişti. O odaya girince ikisi de yerinden kalkıp "Hoş geldin," dediler. Tavırları Ali Kaypakkaya'nın pek hoşuna gitmemişti. Yüzleri birden değişmişti. Sonra koşar adımlarla içeriye Yarbay girdi. Elinde bir deste kağıt vardı. Kağıtları Üsteğmen Ali'ye verdi. "Sen buraya bak, benim işim var," dedi. Sonra Ali Kaypakkaya'yı alarak kulübeden çıktılar. Bir cipe bindiler. Ali Kaypakkaya, "Oğlumdan ne kadar korkuyorlar," diye geçirdi içinden. Her gelişinde ortalığı bir telaş götürüyor. Ciple giderken, "Bu kez demek İbrahim'i hücreden çıkardılar," diye düşündü ve sevindi. Nöbetçilerin bütün telaşını oğluyla ilk kez görüşecek oluşuna bağlıyordu. Cip, nizamiyeden çıkıp savcılığa doğru yöneldi. Yarbay hiçbir şey konuşmuyordu. Sanki ağzı kilitlenmiş, dünyanın bütün kelimeleri tükenmişti. Sadece cipin motor gürültüsü dolduruyordu ortalığı. Savcılığa geldiklerinde bu kez Ali Kaypakkaya herhal ifademi alacaklar diye düşünmeye başladı. Derken sık yönetim komutanlığına doğru gittiklerini anladı. Yarbay inip içeri girdi. Ali Kaypakkaya cipin içinden pencerelere bakınıyor, İbrahim'i görmeye çalışıyordu. Bir ara şoföre "İbrahim burada mı?" diye sordu. Şoför, "Yok amca, burada değil," diye yanıtladı onu ve yine susup Yarbay'ın geldiği kapıya bakmaya koyuldu. Bir yandan içi oğlunu görme heyecanıyla çalkalanıyor, bir yandan güvenlik görevlilerinin bu telaşından kuşkulanıyor, oğlunu yine kendisine göstermeyeceklermiş gibi bir duyguya kapılıyordu. Bu duyguya kapılınca bu kez sinirleniyor, "Yine görüşmemizi engellerlerse gidip sık yönetim komutanına, valiye, hükümete başvururum," diye tasarlar kuruyordu. Cipin şoförüne bir iki soru daha sorduysa da o sesiyle yanıt vermemiş, başını "evet" ya da "hayır" der gibi sallayarak soruları karşılamıştı. Derken Yarbay kapıda göründü. Demdir. Derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde Mayıs. Uçmuş bir kuş diyor hafifliğinde, çelik kadavrası korganların. Ölünmüş, canım ölünmüş, murad alınmış. Ahmet Arif. Binadan koşar adımlarla çıkan Yarbay, cipin yanına geldi. Ali Kaypakkaya'ya inmesini söyledi. Birlikte aynı binaya girdiler. Bir koridordan geçtikten sonra Yarbay Ali Kaypakkaya'yı bir odaya aldı. İçeride beyaz önlüklü bir adam vardı. O adamı görünce bu kez Ali Kaypakkaya'nın içi kararmış, "İbrahim belki de hasta. Yine hastaneye yatırdılar. Bu adamların telaşı bundan," diye düşünmeye başlamıştı. Beyaz önlüklü adam Ali Kaypakkaya'ya odaya girince telaşlı ve tedirgin davranışlarla ona "Otur şuraya, buyur sigara yak," demiş, paketinden sigara uzatmıştı. Ali Kaypakkaya ne sigara aldı ne de oturdu. Odada aşağı yukarı dolanmaya başladı. O sırada birden kapı açıldı. Sıkı yönetim komutanı Kor General Şükrü Olcay, yanında bir albay, hastane müdürü ve bir iki subayla içeri girdiler. Şükrü Olcay yukarıdan aşağıya Ali Kaypakkaya'yı süzdü. "Sen İbrahim Kaypakkaya'nın babası mısın?" diye sordu. Ali Kaypakkaya, "Evet," diye yanıtladı onu. Sonra Şükrü Olcay kesin ve katı bir sesle, "Bunu birdenbire söylemek olmaz ama ben söyleyeceğim. İbrahim öldü," dedi. Ali Kaypakkaya'nın birden bütün kanı çekildi. "Anlayamadım," diye kekeledi. "Oğlun öldü diyorum," diye sözünü yeniledi Şükrü Olcay. Ali Kaypakkaya şaşkın ve birden bembeyaz olmuş yüzü altından, "Neden ölsün benim oğlum? Ölmez o," diye karşılık verince, "Öldü diyorum işte. Öldü o," diye kesip attı Şükrü Olcay. Ali Kaypakkaya bu kez garip bir şekilde hareketlenmiş ve sanki boğulmak üzere olan bir insanın çırpınışlarıyla bir yandan yutkunuyor, bir yandan ceplerini karıştırıyordu. Sonra cebinden mektubunu çıkarıp, "İşte yazdığı mektup, beni çağırıyor. Ölmez benim oğlum, hasta değildi, sağlığım yerinde diye yazıyor," diye bağırmaya başlamıştı. Şükrü Olcay, "İntihar etti, oğlun intihar etti," diye bağırarak karşılık verdi ona. Ali Kaypakkaya ise kesik kesik yanan yüreğini dışarıya vuruyordu. "Hayır, hayır, oğlum öldürüldü, oğlumu öldürdünüz, onu öldürdünüz, onu öldürdünüz, onu döve döve öldürdünüz, Oğlumu siz öldürdünüz. Odadakilerden birisi, sus, yoksa haddini bildiririz, diye kestiler Ali Kaypakkaya'nın yakarışlarını. Gözdağı verdiler ona. Ali Kaypakkaya, bir aralık suskunluktan sonra içli ve acılı bir sesle, verin benim cenazemi. İfadeniz mi, neyiniz varsa alın. Oğlumun cenazesini verin, dedi. İlkin, vermeyeceğiz, biz gömeriz, dediler. Bu söz üzerine birden yırtıcı bir sesle Ali Kaypakkaya, cenazemi vermezseniz bir adım gitmem, diye diretti. Şükrü Olcay, bu sıra beyaz gömlekli adama dönerek, şuna su verin, dedi. Ali Kaypakkaya, suyunuzu falan istemiyorum. Oğlumun cenazesini istiyorum. Onun dişini tırnağıma takıp büyüttüm. Bir gece kondum var, şimdi onu satıp oğluma harcayacağım, köyüme göndereceğim. Suyunuzu falan istemiyorum. Oğlumun cenazesini istiyorum. Onu dişimi tırnağıma takıp büyüttüm. Bir gece kondum var, şimdi onu satıp oğluma harcayacağım, köyüme götüreceğim, diye karşılık verdi. Şükrü Olcay, çevresindekilere muamelesini yapın, deyip döndü ve çıktı odadan. Sonra Ali Kaypakkaya'yı getiren yarbay onu tekrar alarak dışarıya çıkardı. Oğlunu görmek için Diyarbakır'a ilk indiği gün kapısında çevirdikleri askeri hastaneye geldiler. Orada Ali Kaypakkaya'ya yapılması gereken bir takım işlerden söz ettiler. O da gidip belediyeden bir müsaade kağıdı aldı, 400 lira verip bir tabut seçti. 70 liraya kefen satın aldı. Kefeni katlarken, yurda gelirken kurduğu düşleri, oğlunun çocukluğunu, göz önüne gelen kundağını, onu kucağına alışını anımsadı. Sonra bir hamal tutarak tabut ve kefeni ona verip hastaneye döndüler. Belediye memuru taşınabilir diye bir kağıt imzalayıp verdi ona. Bir yer gösterip oturup beklemesini söyledi. Oğlu yaralı yattığı günlerde yüzünü göstermedikleri koridorlarda şimdi onu görmeyi bekliyordu. Bir süre sonra İbo'yu morgdan çıkardılar. Ali Kaypakkaya'ya, İşte oğlun hazır, dediler. Kafadan kesikti. Karnı, kolları, bacakları, kaba etleri yarılmıştı. Parça parça edilmişti bu. Gövdesi delik deşikti. Otopsi diye mırıldandı onu buzdolabından çıkaran adam. Peki ya bu delikler ne? Diye söylendi Ali Kaypakkaya. Ses etmediler. Oğlunun karşısında sanki kanı kurumuştu Ali Kaypakkaya'nın. Karşısında o yiğit, o dal gibi oğlu yerine kesilmiş, delik deşik edilmiş insan parçaları duruyordu. Boğazı ve gırtlağı tamamen çürümüş ve simsiyahtı. Sanki çembere alınmış da sıkılmış gibiydi. Daha sonra da kesilip parçalanmıştı boğazı. Omuzlarında, göğsünde sürüyle delik vardı. Görüntüler karşısında İbo'yu tabutuna yerleştiren hamal ağlamaya başlamıştı. Ali Kaypakkaya ona parasını vermek istemiş, adam almamıştı. Bu bizim insanlık görevimiz, demişti. Nöbetçi erler ve hasta bakıcılar Ali Kaypakkaya'yı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Gelirken İbo'ya vermek için yanına aldığı 1200 liradan 550 lira kalmıştı. Gidip bir taksiyle pazarlık yaptı. Taksici parayı peşin istedi. Sonra Ali Kaypakkaya'ya uçakla götür, dediler. Arkasından hep birileri geliyordu. Uçakta 240 lira tabut taşıma parası aldılar. Cebinde kalan diğer parayı bilete verdi. Çıkışmayan kısmı için arkasından gelenlerin araya girmesiyle sonra alırız, dediler. Orada Ali Kaypakkaya'yı havaalanına getirip polise teslim ettiler. Havaalanında uçuş bekleme salonuna alınırken arama kabininde Ali Kaypakkaya'yı arayan polisler onun ceplerinden oğluna getirdiği ve İbo'nun savunması için babasından istediği bildirileri buldular. Evirip çevirip bakıyorlar ve söyleniyorlardı. Ali Kaypakkaya, onları oğlum istemişti. Savunması için gerekiyormuş, ona getirmiştim, diye açıkladıysa da polisler, yok efendim, yok, bunlar suçtur, yasaktır. Madem oğlun öldü, yorgan gitti, kavga bitti deyip bunları yırtacaktın. Seni suçlu olarak alıkoymamız gerekiyor, diye bağırdılar. Ali Kaypakkaya, bu davranış karşısında polislere, oğlum ölmüş, bildiriyi nasıl düşüneyim? Sabah beri bir dilim ekmek, bir yudum su canıma girmemiş, diyerek kendisini bırakmalarını söylemiş, oradaki bir kadın polisin araya girmesiyle Ali Kaypakkaya'yı bırakmışlardı. Uçak Ankara'ya indiğinde Ali Kaypakkaya'yı iki yüzbaşı karşıladı. Onunla taksi tutmaya çıktılar. İbo'yu taksiye yerleştirip bağladılar. Önde İbo'nun bağlı olduğu taksi, arkada takipçilerin arabası evin önüne geldiler. Babası İbo'yu evine taşıdı. O gece evinde onun başında bekledi. Başı avuçlarında düşündü durdu. Yaşlandı durdu oğlunun başucunda. Sabah erkenden gidip bir minibüs tuttu. Ve oğluyla birlikte köylerine geldi. İbo ile birlikte takipçiler de köye geldiler. Çevre köylerden İbo'nun köye geldiği şaşılası bir biçimde çok kısa bir sürede duyulmuştu. Onu duyanlar öbek öbek uğurlamaya geliyordu. Evin çevresi bir anda köylülerle dolmuştu. Mezarlığın karşısından geçen büyük yoldaki benzincinin lokantası önünde takipçilerin arabaları duruyordu. Takipçiler orada oturmuş, uzaktan köyü ve mezarlığı gözlüyorlardı. 11. ayrımın sonu, sayfa 119.